Ayrım 18.
Ayşen ve Üftade ile sohbette o derece dalmışlar ki atanın geldiğini duymamışlar. İçeri girdi. El sıkmalar ve hatır sormalar faslı bitince suskunluk başladı. Havada bir başkalık hissediyor. Sarı kız durgun, hatta utanmış gibi. Sessizliği elçi bozdu. Öbürlerinin yüzüne baktı, onaylarını alıyordu sanki. Sonra dedi ki, ''Ata beyefendi, size önceden açtığım meseleyi hanımefendilerle de konuştuk. Öyle mi? İyi ettiniz. Sonunda anlaştık. Ayşen Hanım'a da hanımefendiye de minnettarım. Fakat babasıyla da görüşüp iznini almak gerek değil mi beyefendi? Hatta şart. Şüphesiz. Bu sebeple yarın Ankara'ya hareket ediyorum. Orada çarçabuk işimi bitirip doğru Mersin'e gideceğim. Biraz da yurt içini tanımış olurum. Mersin'de Yaşar Bey güzel bir otelde oturuyormuş. Otel mi, kulüp mü? Ben de övgüsünü duydum. İnşallah iyi haberlerle dönerim. Hayırlısı. Ata gözlerini Ayşen'e çevirdi. Onunkiler de Ata'yı arıyordu. Yuvarlacık mercanlar, siyah halkaları ortasında birer yakut yüzük. Yanıyor. Dilini ancak dayı bey anlar. Alaylı bir pırıltı bu. Tam o esnada zil çalındı ve bir konuşmadan sonra günname göründü. Elinde bir telgraf ve bir makbuz. İmzalanacakmış küçük hanımın adına. Ayşen telaş eseri göstermeden dayısının kalemiyle kağıda imzasını attı. Telgrafı açtı. İçindekini biliyormuş gibi kayıtsız. Kimden? Diye Üftade sordu. Düzce'den. Bir kadın hocam vardı, evlenmişti, tebrik yazmıştım. Teşekkür ediyor. Kağıt parçasını bir süre avucunda tuttu, tuttu, bir vazoyu kaldırdı, altına koydu. Elçi ayağa kalkıyor. Demek kararımız bu. Derin saygılarımı sunarım hanımefendi. Saygılar beyefendi. Size de teşekkürlerimi tekrarlarım küçük hanımefendi. Koridora kadar geçirdiler. Sarı kız daha öteye gitmedi. Misafiri kapıya kadar uğurlayanlar Ata ile Üftade. Salona döndükleri zaman sarı kız koltuğa gömülmüş, elindeki telgrafı önemli okur durumda buldular. Neden sonra ağırbaşlı sesiyle dedi ki, ''Babam yola çıkmış, öbür gün burada. Dün çektiğim telgrafın cevabı.'' ''Telgraf mı çektindi?'' ''Evet, ne diye?'' ''Yılbaşında muhakkak yanımda bulununuz, çok özledim, hemen geliniz.'' demiştim. ''Peki ama oraya gönderdiklerin ve göndereceklerin?'' Rüştü ile deminki diplomat aktör, bunu soran Ata'ya cevap vereceğine diyor ki, ''Yalnız onlar mı? Mr. Thomas'ı da Ankara'ya yollayan benim.'' ''Ne yapmaya?'' ''Bir Türk kızıyla evlenmesini şu sırada amirleri uygun bulurlar mı, bulmazlar mı? Onu anlamaya. Malum ya, henüz askerdir.'' ''Sonucunu düşünmüyor musun?'' Koltuktan kalktı, dayısının önünde durdu, şunu söyledi. ''Boş ver dayıcığım, biz güzel güzel oturuyoruz işte.'' Aramıza yabancı sokmaya mecbur muyuz? Ben seninle, sizlerle olduktan sonra hayatımdan memnunum. Yılbaşı gecesi hepimiz gazinoda toplanırız. Bizler, Feride ablam, Atıf eniştem, babam. Radyoya doğru ilerledi, düğmesini çevirdi. Sümüklü böceklerin ziraate zararları hakkında bir konferansın sonuydu. Nezleli bir ses sıkıntıdan kurtulmuşçasına ilave etti. Sevgili dinleyicilerim, hepiniz şen ve esen kalın. Üçüncü kısım. Modern Hayat Saraylısı 1. Dolmabahçe Sarayı'nda Amerikan filosu şerefine bir balo veriliyor. 1946 senesi Nisan'ın 7. pazar gecesi. Ayşen kara borsaya düşen davetiyelerden iki kişilik bir tanesini elde ettiği için böyle işlerde berberi pek beceriklidir, dayısıyla birlikte oraya gidecek. Bereket ki Ata Efendi son zamanlarda tam 5 baloya katıldığından frak giymeye alışmıştır. Zaten fikrince eskiler kolalı gömlekle yakalığı kolaycacık benimseyiveriyorlar. Çünkü gençliklerinden idmanlıdırlar. Yumuşağıyla yetişmiş olan kuşak ne kadar uygunluk taslasa, yılda ancak birkaç defa giydiği siyahlı beyazlı cendereyi yadırgamaktadır. Dikkat etmişti, pek azı dışında bunlar ilk kez ağızlarına gem, sırtlarına eğer vurulmuş tay azmanı atlar gibi insana birdenbire şahlanarak ve çifte atıp kişniyerek zıp zıp sıçrayacaklarmışçasına önce düşünceli bir bekleme halinde durmaktadırlar. Nitekim dansa kalkınca bu tepinme ve tepişme ihtiyacını giderebiliyorlar. Saat 10.30'tu. Doktor Kaynar Su göründü. Hekim olduğu için onun özel otomobili vardır. Şehir meclisi üyesidir, resmen davetlidir de. Ayşen ile Atay'ı götürmeye gelmiştir. Önceden hazırlanan Dayı Bey beyaz kravatını sarı kıza bağlatmıştı. Kızın odasına girdiği zaman henüz tuvaletini giymemiş, kombinezonu ile ayna karşısında yüzünü boyuyordu. Dayısı görününce omuzlarına çarçabuk bir havlu atmıştı. Doktoru lafa tuttu. Evden ancak 11'de çıktılar. Arabada doktor diyor ki, "Davetiyeler sayılıymış. Doğrusu şansınız varmış. Arayanlar bulamadı. Öyle sayın bayanlar tanıyorum ki, baloda görünemedikleri için şimdi kriz geçiriyorlardır. Yalnız boy ve elbise gösteremediklerine değil, Amerikan subaylarıyla dans ve flört fırsatını kaçırdıklarına da üzülüyorlardır." Böyle diyen Ayşen'di. Şu Ayşen hani 1944 Eylül'ünde İstanbul'a yeldirmesi mantosu ve takırtılı ayakkabılarıyla sallapati gelen kasabalı kız. Berberi ona bu gece için bir saç yapmış şaheser. Fakat esas da saçın cinsi, rengi, gürlüğü harika. Demin odadan odaya dolaşırken üzerinde ışıklara göre nasıl da açıklı, koyulu menevişler koşuşup kayboluyordu. Rıza Tevfik'in bestelenen şiirindeki gibi insana, "Ne olurdu alnından öpüp her seher, saçını ben çözüp ben bağlasaydım," isteği veriyordu. Ne Rüştü'ye, ne Faruk Senayi'ye, ne de Mr. Thomas'a kısmet düşmedi işte. Son 3 ayda olaylar birbirini izlemişti. Sedefincioğlu Mersin dönüşü İstanbul'da durmamış, Mısır'a gitmişti. Dönüşünde bakanın kızıyla evlenecekti. Çünkü Ayşen'den ümit kalmadığı anlaşılmış, kızı unutması için seyahate çıkması kararlaştırılmıştı. Şu var ki katip İsmail Bey fikrinde duragan. Oğlan sarı kızı eninde sonunda gene alacak. Bakan kızıyla evlenmesi vakit kazanmak için düzenlediği bir plan. Kendisine oynanan oyuna karşılık verecek. Elçi Hazretleri Ayşen'i koluna takmadan yeni memuriyetini boylamıştır. Thomas da bir sonuç çıkmayacağını ahmaklığına rağmen sezdi. Sırra kadem bastı. Fakat yeni isteyenler, adaylar çok. Bir tanesi otomobilinde bulundukları doktor. Ata kendi kendine söyleniyor. "Sanırım bunu da atlatacak. Neden böyle yapıyor? Anlayamıyorum ve selam." Arabayı Dolmabahçe Saat Kulesi önünde polisler çevirdi. Cadde üzerindeki büyük kapıdan girilecekmiş. Meydan otomobilden görünmüyor. Kafileye katıldılar. Bir türlü ilerleyemiyorlar ki. Kısacık yolu tam 20 dakikada aldılar. Sonunda deniz tarafındaki iç kapının önüne varabilmişlerdi. Merdivenleri çıktılar. Antrede Ayşen kürkünü, ötekiler paltolarını vestiyere bırakıp salona girdiler. Mahaşer Allah. Adım atacak yer yok. Doktor Atay'a fısıldadı. "Tevekkili değil, davetiye bulabilmişsiniz. Binlerce dağıtılmış sanki. İstanbul'un üzerine uçaklarla gökten atmışlar, kapanın elinde kalmış. Berbere ne vermiş Ayşen Hanım?" "50 lira demişti. Sağa sola, köşelere, her tarafa güçlükle, itile kakıla sürükleniyorlar. Kanepe ve koltuk zaten az. Bunlara bir defa oturanlar da artık kalkmıyorlar. Tuhafı Amerikalı subaylar da sandalyelere sıram sıram dizilmişler, şaşkın şaşkın kubbeye, tavanlara baka kalmışlar. Ata ile doktor Ayşen'i olsun oturtacak tek iskemle bulamadılar. Sonunda tavanın ortasına asılı muazzam avizeden gözünü ayıran bir Amerikalı, sarı kızı avizeden inmiş bir billur fanus gibi ışık saçarak karşısında görünce fırladı, eğildi, yerini sundu. O da ateş parçası bir erkek. Arkadaşını dürttü. Ata efendiyi işaretle bir şey söyledi. Dayı bey de bu surette bir sandalyeye kavuşmuş oldu. Ayşen delikanlıya İngilizce teşekkür etmişti. Aralarında çekingen bir konuşma başladı. Kısa cümleler ve evet hayırlardan ibaret lakırdılar. Çok sürmedi dans teklifi. Kız tereddüt etmeden subayla beraber oynayanlar arasına karışmıştı. Tuhaflaşan Ata bir de baktı ki doktor bey de yok olmuş. Dop dolu, apaydınlık, koskoca salon, bir köşesinden kurt çıkacak kadar tenha, loş, kuytu bir orman yoluna dönmüştü. Ne diye geliyorum böyle yerlere? Kendimi evimde, üftade ile karşı karşıya oturmuş bulsam sevineceğim, diye söylendi. Bir yandan da Dolmabahçe Sarayı'nda oluşuna şaşıyordu. Ata efendi kim? Burası neresi? Vaktiyle bayramlarda muayene için paşanın büyük üniformasıyla aynı saraya gittiğini hatırladı. Acaba taht hangi tarafa kurulurdu? Kahve ocağına ağdan yansıyan söylentilere göre bayramlaşma sırası bando mızıka çalarmış. Şimdi caz çalmaktadır. Heybetli bina doğrusu. Ata da Amerikalılar gibi tavanları, kubbeyi, avizeyi seyrediyor. Dans edenleri görmek imkansız. Ortada kütle haline girmiş bir erkek kadın kalabalığı gayet ağır dönen bir anafora kapılmışçasına helezonlar çeviriyorlar. Sanki tıkanmış bir musluk çukuruna dolmaya çalışıyor, bir türlü menfez bulamıyorlar. Gördüğü yalnız bir baş yığınıdır. Sarı kızın o yığına karışmış olmasını sanki haysiyetsizlik sayıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın alnında meğerse böyle bir gece de yazılı imiş. Kalkacak ama danstan dönen Ayşe'ni kaybetmekten korkmaktadır. Önünden kadınlar geçtiğini etek ışırtılar ve lavanta kokularından anlayınca gözlerini kubbeden ayırıp çevresine bakındı, hayrete düştü. İsmail Bey'in takımı da burada. Mesture, Berin ve Deniz, bir grup Amerikalı deniz subayı ile yan yana gülüşe konuşa yürüyorlar. İkisi yani evlisiyle dolu tam dekolte, bellerine kadar açık, siyah renkte elbiseler giymişler. Kız oldukça pahalı saman rengi tüller içinde. Güzel mi güzel. Kendi gelişlerindeki tuhaflığı unutarak, vay efendim vay, bir bunlar eksikti diye alay etti. O gün hava güneşli geçmekle beraber akşama doğru bir ayaz çıkmıştı. Kalabalığa ve kalorifere rağmen salon adeta soğuktu. Karnı da acıkmıştı, imkan olsa paltosuna bürünüp oturacaktı. Kadınların çıplaklığını görmek bereket aksi etki yapıyor. Üşüteceğine bir takım hayallerle gözlerini ısıtıyordu. Ayşen yanındaki subayla henüz dönmüştü. Halk birbirine girdi. Kapının sağ tarafına kurulmuş upuzun büfeye doğru saldırı başladı. İlk girdikleri zaman yüksek ayaklı tabaklar içindeki istakozlar ve meyveler zaten dikkatini çekmişti. Bedava yenileceğini biliyordu. Hükümetin davetlisiydiler. Ama uzaktan sezdi. Yanaşamayacaklardı. Doktor Kaynarsu'nun meydana çıktığını gören subay selam verip ayrıldı. Ayşen anlatıyor. Beni önce Amerikalı sanmış. Sonra konuşunca yabancı olduğumu anlamış. Türk'üm demedin mi? Demez miyim hiç dayı? Bilgisiz şeyler. Bir türlü inanamadı. Türk sarışın olmazmış. Avanak. Gitsin de bizim Bolu köylerini görsün. Çoğu sarışındır kızların. Gözleri de mavidir, çakırdır, gök eladır. Anam lepiska saçlı, menekşe gözlü, uzun boyluydı. Ben de sarışıncaydım. Gözlerim de koyu değil. Güneş yakar, kavurur da kadınların sonradan renkleri kaybolur. Zaten seni de Avrupalıya benzetmiş ya, diplomat mı diye sordu. Ata bu kez hoşlandı ve giyimin önemine yeniden inandı. Hoşlanmasının başka bir nedeni de dayısının diplomata benzemesine kızın memnun görünmesiydi. Doktor Sait Reşit ise frak içinde hiç de şanlı durmuyordu. Boyu kısa, vücudu tıknaz, yüzü ablaktı. O giyim kesinlikle biçimli, hani ne diyorlar ona, şey, ri, ırkın safkan tipine, endamlı ve armut yüzlüye daha yakışıyordu. Doktorun Moğolluğu artmış, ters etkiyle frak onu yeniden Çin hududuna götürmüş, atalarına döndürmüştü. Maksat bir şey yemek içmek değil, büfeye sokulalım da şu Han-ı Yama manzarasını seyredelim, dedi ve Ayşe'ni korur bir davranışla önüne kattı. Başkalarının sürünmesine meydan vermeden, hatta bazen kollarını iki yana siper yaparak gidiyorlar. Ata da peşlerine düştü. Bir ara öyle sıkıştılar ki kenetlenmişten farkları kalmadı. Tuhafı şu ki öndekileri kaybetmişti. Arkasından tanıdığı bir kadın sesi, "Boğulacağız," diyor. "Yolunu bulsak da kendimizi dışarıya atsak." Bu Berin idi ve uzakta kalan ablasıyla konuşuyordu. Ata cevap verdi. "Ne gerilemek olanağı var ne ilerlemek." Dul kulağına fısıldadı. "Aman beni öne geçiriniz. Bilmediğim bir adam uygunsuzluk ediyor." Ata Berin'e güçlükle yer verdi. Sürtünmemeye çalışıyor ama boş. Meğerse aynı boydaymışlar. Omuzları birbirininkilere denk. İki kolunu demin doktor da gördüğü gibi yan taraflara uzattı. Ama boşluğu koruyamıyor. Ara sıra bu kollar dulun beline dolanıyor. Her seferinde "Affedersiniz," diye özür diliyor. Kadın sonunda başını azıcık çevirdi, gülümseyerek dedi ki, "Yabancı sayılmazsınız. Öbüründen beni kurtardınız ya, vücudum çürük içinde kaldı. Buraya kimler gelmemiş?" Herkes saraya kendisinden başkasını uygun görmüyor. Ata artık aldırmadı. Kolları bel üzerinde yerleşince özür dilemiyor. Hatta uzunca bir süre o şekilde kaldıkları oluyor. Acaba Ayşen'le profesör de aynı durumda mı? Bereket ağırbaşlı bir adamdır. Daha iyisi rastlayamazdı. Berin, "Acıktım, hararet de bastı. Ah bir bardak viski içebilsem," diyor. Çünkü büfeye epeyce yaklaşmışlardır. İçenleri yiyenleri görüyorlar. Ata dedi ki, "Amma açgözlü yaratıklar, Masanın önüne geçen kadınlar dolu tabakları, bardakları elden ele arkadaki tanıdıklarına yetiştiriyorlar. Örgüt kuru vermişler hemencecik. Bedava büfelerde hep böyle yaparlar onlar. Ve seslendi. Necmiye Hanım, bana da bir bardak su, viski, bira, bir şey lütfetsene. Dilim damağıma yapıştı. Olur Berinciğim şimdi. Az sonra elden ele havada dolaşarak viski geldi. Dul kadehi yarıya kadar bir anda içmişti. Ataya uzattı. Eğer iğrenmezseniz başkasını isteyemeyiz de. Ata efendi kalanı aynı hızla içiverdi ama kadehi ne yapacak? Geri vermek mesele. Büfeden bir ses. Biraz öte beri yollayayım mı? Mersi canım. Bu defa da bir tabak meze gelmişti. Ata tabağı uzatan ellerden birine boş kadehi sıkıştırdı. İtiraz eden yok. Büfeyi yangın yerine çevirmek için herkes gayrette. Uşaklığı, hizmetçiliği göze almışlar. Birinle o ana baba gününde ve o sıkışık yerde gülüşerek elleriyle dil, sövüş, kızarmış hindi parçalarını yiyorlar. Bitince ata kadına peçete olarak arka cebinde ihtiyaten bulundurduğu ütülü tertemiz mendilini uzattı. Ağzını silen dul, aman ne güzel koku bu deyince dayı mendile Ayşe'nin kolonyasından damlattığını hatırladı. Berin de onu hatırlamıştı ki sordu. Ayşen nerede? Sait Reşit'in yanında. Evleneceklermiş öyle mi? Ben bilmiyorum. Rüştü Bey döndü. Haberiniz var mı? Dün gelmiş. O da burada. Ata afalladı. İçine bir korku düşmüştü. Delikanlı bir kabalık edebilirdi. Ayşe'nin yanında bulunmalıydı. Berinden de ayrılmak istemiyordu. Yarım saattir çıplak sırtını seyrederek, vücudunun dokunuşunu duyarak, bir kadehten içip bir tabaktan yiyerek taze dulu öyle benimsemiş, kendisine mal edinmişti ki. Hey gidi Dolmabahçe Sarayı hey, her şeyi aklına getirirdi. Abdülhamid'in muayyede. Bayramlaşma, bayram kutlaması. Yaptığı salonda bir gün dekolte bir kadını önüne katıp yapışık durumda ahbaplık, hatta biraz da flört edeceğini hatır ve hayalinden geçiremezdi. Gördün mü Mengenli aşçıbaşının oğlundaki talihi? Berin, şuradan kurtulmaya çalışalım deyince geldikleri şekilde yan tarafa yarım bir çark çevirdiler. Ata kalabalığın ve sıkışmanın azalacağını hissetti. Daha evvelden sanki itiliyormuş gibi yaparak esmer güzeline bu sefer kendiliğinden sokuldu. Yüzünü göremiyordu ama Berin kuşkusuz gülümsüyor, yaşlı zen dostun, kadın düşkünü zampara atılımını hoşgörüyle karşılıyordu. Halden anlar insaflı kadınlardı onlar. Bu kadarcığını erkeklik şanından sayarlar, hatta yapmazsa alınırlardı. Kapı önü tenha ve soğuk Amerikalılar köşecikte bir takım çirkin, sevimsiz, gözlüklüymişler etkisi yapan kart kızlar ve kadınlarla son derece memnun, dans eden bir grup yapmışlardı. Berin, işte doktor dedi, fakat yanında kimse yok, tek başına etrafa bakınıyor. Evet yoktu, ata ona doğru koştu, sordu. Nerede Ayşen? Bilmem ki, kalabalığın arasında birbirimizi kaybettik, fakat merak etmeyin, yalnız değildi. Kim vardı başka? Sizin Sedefinci Rüştü Bey, birkaç tane de Amerikalı, büyük rütbede subaylar, albay filan olacaklar. Durumu idare etmek isteyen Ata Efendi yüksek sesle, ha o halde iyi, dedi ama sersemliğini Berin'den saklayamadığını anladı. Kadın anlamlı bir davranışla, arasak fena olmaz, biz de burada sıkılıyoruz da, içerisi daha ılık, gidelim eğleniriz, fikrinde bulundu. Arkalardan dolaşarak koltuklar, kanepeler dizili yere vardılar. Büfeye koşuşulduğundan şimdi orası tenhalaşmıştı. Ata baktı ki yanda bir oda ve özel bir büfe daha var. Herhalde amiral ile yüksek rütbeli kişiler için hazırlanmış. Berin odayı göstererek, Ayşen orada, kodamanlar büfesinde, deyince gözlerini dört açtı. Doğru, sarı kız göğsü dizi dizi nişan rozetleriyle dolu, kır saçlı bir Amerikan subayı ile ayakta konuşuyor. Yanında da başka subaylar ve Rüştü. Ne Berin ne profesör, doğal olarak ne de ata davetsiz içeriye girmek cesaretini kendilerinde bulamadılar. Mıhlanıp durdular. Amiral balodan ayrılmıştı herhalde. Subayları kalmıştı. Birkaç da kadın. Üçü de koltuklara, içerisini görecek durumda oturdular. Ayşen göz kamaştırıcı güzelliğiyle odayı donatıyor. Etrafındakiler, hele kır saçlı Deniz Kurdu hayran. Türkiye'li Dilber'e bir kadeh şampanya uzattı. Hep birden içtiler. Yaşar neredesin? Gel de kızını şu halde seyret. Dünyanın nasıl değiştiğini anla. Dolmabahçe Sarayı'nda Amerikan bir samirali ile kadeh tokuşturuyor diye içinden söylendi. Ayşen her zamanki gibi ağırbaşlı, az konuşuyor. Hatta fazla gülümsemiyor. Sanki şu sahne doğuştan yazgısı, alıştığı yaşantının akışı ve gereğidir. Ata profesörle Beri'nin konuşmalarına karışmadan düşünüyor. Asıl mesele Rüştü. Nasıl barışıverdiler? Sanki kızın oyununu Mersin'de atlatıldığını unutmuş. Ona yeniden kavuşmanın mutluluğu içinde Vice-Amiral ile gevezelik ediyor. Vice-Amiral rütbesini verdiği Bahriyeli'nin unvanı ve mevkii hakkında bilgisi yok. Bunu kendisi yakıştırmıştır. Derken Mesture ve Deniz'de birkaç gençle uzaktan göründüler. Ana çakır keyif, kızın gözleri süzgün. Anlaşılan büfenin kenarında yer bulmuşlar, yanlarındaki delikanlılar becerikli olduklarından dayamışlar, viskileri, şampanyaları. Peki ama İsmail Bey yok mu? Berin'e sordu. Kadın omuzlarını kaldırıp indirmek suretiyle, aman sen de, aranacak o mu kaldı dedi. Aklı küçük odaya girmekte. Ata Efendi Vice-Amiral'e gülümseyen sarı kıza bakıyor, düşünüyor. Savaş kısıtlamaları yüzünden özel otomobil sahibi değil ama güzel bir taksi hemen her vakit emrindedir. Garaja telefon edilince geliyor. Yahut apartman önünde durduğundan, müşteri alıp gittiği zaman koşa koşa dönüyor. Ata şoföre verilen avuç dolusu para ve bahşişe acımaktadır. Bununla bir aile bollukla geçinebilir. Bir yönden de otomobili gerekli buluyor. Tramvaylar ve hurda otobüslere kız nasıl binsin? Vücudunda hırpalanmamış yer kalmaz. Kaç kez, dayı sen de işine bizim taksiyle git gel demişti ama kabul etmemişti. Hem ele güne karşı ayıp olurdu hem de alışır bir gün tramvay ve otobüse binmek zorunda kalınca canı sıkılırdı. Sarı kız dayısını daima yanında bulunduramazdı. Elbette evlenecek, ayrılacaklardı. Rüştü ile Faruk Bey İstanbul'dan çekilince üftade tutturmuştu. İkisi de bulunmaz kısmetler. Neye kaçırdı? İşin içinde bir iş var. Artık buna benim de kuşkum kalmadı. Kızın ağzını aradı, bir şey öğrenemedi. Hatta sıkıştırmayı da göze aldı ama "Benim bileceğim şey teyze, siz karışmasanız iyi olur" gibi sert bir cevap alınca sustu. Etrafta soruşturma yaptı, Beri'nin bilmesi gerekti. Kadın içtenlikle "Vallahi bizim de aklımız ermiyor, şaşıyoruz" demişti. Mesture'ye göre Ayşen günün birinde hem de bir anda karar verecek, bakacaklar ki İşte evleneceğim adam bu diyerek karşılarına hiç tanımadıkları birini çıkaracak, şaşırmış kalacaklar. Belki doğru düşünüyor. Şu var ki şimdi ortada öyle bir kişi yok. Giyiniş, kuşanış, yalnız süs ve gösteriş peşinde. Koltuklardan birine yayılıp oturmuş geçkin güzeli bir kadının yanındaki taziye şöyle sorduğunu Ata Efendi duydu. Kim bu güzel kız? Amerikalı mı nedir? Yok abla, ona sarı kız derler, aşık olan olana. Babası Hacı Ağlar'danmış. Anadolu'dan gelmişler. Yanındaki de Sedefinci Rüştü. Evleniyorlar diye yayıldı ama oğlanın babası istememiş. Bir de elçi. Üst tarafını işitemedi. Ayşen dayısını görmüş. Buradayım, bekle geliyorum anlamına elini sallıyordu. Güzel kız mıydı sadece? Mesture takımı da güzel. Aslında daha ne güzeller var. Fakat Ayşen'in endamını kimsede bulamazsınız. Endam güzelliğini Enderun şairleri Serviye, Tuğba Ağacı'na, Elif'e, Ardıç Dalı'na hatta Kamet'e, gönül çekici, uyumlu boy uzunluğu anlamına benzetirlerdi. Bir türlü nitelendiremezlerdi.